Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz da yani yayın sırasında da adını almıştım zaten hatırlayacaksınız. Sevgili Ruşen'den, Ruşen Çakır'dan hareketli onun fikir babası, isim babası olduğu bir yayın yaptık. Atlarla biraz yakından ilgili bir insandır çünkü o. Biz bir at yarışı seyreder gibi hayatımızın bir yerlere tıkıştırılmasını seyrediyoruz ve günlük dertlerimiz bire indiği zaman yani sadece biri çok öne çıktığı zaman sanıyoruz ki başka derdimiz yok, diğerleri bitti. O yayın şu anda ünsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayın arasında çok mesaj gelmiş. Şu klasiklerle ilgili hikaye nasıl yapacağız onu diye. Yayının sonunda yine konuşacağız, merak etmeyin. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun hemen Periskop izleyicileri, yayını paylaşsın. Ben de sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden hemen yapayım. Hatta şu anda yaptım bile. Diğer dostları da çağırdık. Onlar da gelsin, hep beraber konuşalım. Gazetelerde ne var? Bir kere dün hani Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu, pandemi bilim kurulu bir şey söylemedi. Aman ha biz kesinlikle bizim hiçbir önerimiz olmadı. Biz bir şey söylemedik. Vallahi olayla alakamız yok dedi. Sonra 3 ilim valiliği maskeyi zorunlu hale getirdi ya, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın. Mesela bugün Hürriyet'teki köşesinden Ahmet Hakan bile onu yazmak zorunluluğu hissetmiş. Bu arada Ahmet Hakan demişken, Ahmet burada mısın ya? Yattın yine pusuya bekliyorsun değil mi? Dur bak. Dünkü köşesinde hatırlıyor musunuz? Burada size bir şey, dün değil bir önceki gün. Tövbe. Bir önceki günkü köşesinde taksicilerle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu üzerler falan diyordu. Hatırlıyor musunuz? Bugün köşesinde demiş ki galiba Ekrem İmamoğlu kazanacak. Ya arkadaş, sizin mahalledeki oynaklık. Bak yemin ediyorum. Yani bunun istersen altına sevgili Zafer Arapgiril'in yaptığı gibi 9-8'lik ritmi ver. İstersen ya daha böyle şey takılayım, klasik takılayım dersen mesela La Donna Mobile aşağıdan ver. Her şeyi alır götürürsünüz arkadaşlar. Yani sizdeki bu bel kıvraklığı var ya, kimse de yoktur ya. Yemin ediyorum yoktur. Lan daha 2 gün önce 48 saat olmadı. Allah'tan korkar insan bir parça. Hani diyorsun ya hep, biz yani imam hatipliler et tekrarı aslanın velev kâne 180 falan üfürüp duruyorsun. Lan insan biraz utanır. Bir parça utanır ya, bir parça. Ama işte insan utanır yani. Daha 2 gün önce yazmıştı, hatırlıyor musunuz? Burada konuştuk ve size gösterip dedim ki ya nasıl bu kadar ezbere konuşuyorsun sen? Taksiciler kafalarına göre sen plaka veremezsin, sen kimsin lan falan diyordu. Şimdi bugün diyor ki İbre diyor Ekrem Başkan'a dönmüş durumda diyor. Arkadaş sizdeki oynaklık, yemin ediyorum. Ya biz yıllarca boş yere 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan yılbaşı gecesi dansöz beklemişiz televizyonda. Vallahi. Gerçi onun tadı başkaydı. Hani Nesrin Topkapı'yı o kadarcık görmek bile çok önemli ama. Ya ayıptır be kardeşim. İnsan derken 2 gün önce böyle yazmıştım. Ben de az düdük değilim falan. Hani bir gülümseme, bir tebessüm oluştur. Yok abi. Direkt o kadar alışkınlar ki. O kadar alışkınlar ki ne olacak ya, salla dön, en kötüne gideriz. Allah da affetsin, millet de affetsin, şahsım affetsin. Şahsım demişken sevgili Güney Zeki Görker kardeşim Instagram'da filtre oluşturdu. Bana da 2 gün önce haber vermişti. Ya böyle bir şey yapıyorum abi, ne dersin diye. Ben bu teknolojiye şu kadar uzağım. Yani şöyle anlatayım size. Benim teknolojiyle olan uzaklığım hani Beylikdüzü'nde iniyorsun, Beylikdüzü Plüton arasında otostop çekiyorsun. O kadar uzağım ben. Ama yine çok yetenekli bir kardeşim. Müstakta yaptıklarını görüyorsunuz muhtemelen zaten. Çok çok iyi işler yapıyorlar gerçekten. Onu dedim ki sen yapacaksan yap tabii. Böyle bir filtre yapmış. Hani kafanızın üzerinde bu yayınlarda sıkça kullandığım bir takım cümleler uçuyor. Bir tanesini durduruyorsunuz falan. Sağ olsun. Ellerine sağlık diyeyim. Hakikaten onun eseridir. Benim zerre kadar katkım yok. Ya anlamıyorum zaten. Hakikaten anladığım bir şey değil. Bu var. Onun dışında başka ne var? Söylenecek bir şey var mı? Ya boş ver, başlayalım da oradan göstereyim ben size hikayeyi. Ya gerçekten çok saçma değil mi ama? Hani 2 gün önce daha bunu söylemiş bir insan normalde şunu düşünmez misiniz ya? Ya kardeşim ben yani tamam şimdi bakıyorum. Evet ya Ekrem İmamoğlu yani bu burada taksiciler patlar büyük ihtimalle. Bence de. Ama insan en azından yazının başına der ki ya kardeşim ben böyle bir şey yapmıştım. Yani yok ya ben beceremedim patladım bunu. Ayıp lan ayıp. Ekrem Başkan götürür bu sefer taksicileri. Vallahi götürür. Hani her şeye baronlar, kontlar uyduran insanlar taksici baronlarını görüyordur umarım. Plakaların kaç kişinin elinde döndüğünü, kimlerin plaka zengini olduğunu. Bence görüyorlardır. Durun bakalım. Kokusu çıkar yakında. Şimdi bugün Cumhuriyet'in manşeti bacadan yükselen skandal kokusu, mevzuata uymadıkları için kapatılan santrallere takılan filtreler soru işareti yarattı. Hazal Ocağan haberi. Filtre mi? Hangi filtre? Mahir Ünal. Mahir Ünal mı? Yani onun şey yaptığı filtre hatırlamıyor musunuz? Filtreden sonra Şakül öyle bir şaşmıştı ki yeşil topu icat etti. Yeşil toplar takipleşsin. Etik olarak bir de böyle hani kesik kesik konuşuyor ki ciddi bir şey anlatıldı zannetsin diye içi boş söylediklerinin tamamının. Kesik kesik böyle şey yaparak yeşil toplarla etik ilkeler bir takım. O kadar güzel bir iş yaptı ki ne kadar sapık manyak varsa döküldü ortaya. Hepsi takır takır. Askıda kaldı bir de yeşil toplar üzerinde. Reddedemiyor da. Onun üzerine hemen şu yöntemi buldu. Bak çok akıllı bir adam. Bülent Turan'ın zekası orada ortaya çıkıyor. MYK'da bu kavgayı çıkartacak adamın en zekilerden biri olması şart. Niye? Bu kavgayı Erdoğan tek başına çıkartmaz. Alt kadro kendi arasında tepişsin ister. Bülent Turan çok zeki bir adam, bunu kaldırın dedi. Neden kaldıralım? Yani bunu aslında kalsa bu iyi falan diye. Yok çok saçma, abuk sabuk diyerek. Ve kalktı. Düşünsenize hikayeyi ya. Ya bu kadar büyük bir proje, yeşil toplar takipleşsin projesi patladı. Onunla mı? Hayır. Bir de etik ilkeler hesabı vardı, kapandı. Ya kardeşim, yaptığın ki maşallah dediğim bir 30 saniye yaşasın be. Filtrelerle ilgili o yüzden işte aklıma geliyor sürekli Mahir Ünal. Filtre takılan onlar hayır gerek yok. Oradaki iş adamları nasıl işsizliğe çare buluyorlar falan derken daha konuşuyordu o. Böyle göklerden gelen bir şlak vardır bir geldi. Sonra dedik ki ya evet ya sen Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bunlara filtre takılması lazım. Dedim ya Ahmet Hakan için. Ya insan bir bu kadar hızlı hareket etsem tansiyonum düşer benim. Bunlarda hiçbir şey yok maşallah ya. Dikkat. Baca filtresi takmadıkları, arıtma ve ölçüm sistemlerini tamamlamadıkları için kapatılan termik santrallerin eksikliklerini giderdiği ve çalışmaya başladığı açıklandı. 6 santralin toplam 14 ünitesine 142 milyon liraya filtre takıldığının duyurulması ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Hazal Ocağan haberi. Çan Termik Santrali'nin yalnızca 2 ünitesine 289 milyon liraya filtre takıldığını belirten CHP milletvekili Yavuz Yılmaz, 14 üniteye 142 milyon liraya filtre takılabiliyorsa Çan'da neden 289 milyon lira harcandı diye sordu. Çok güzel soru. Üstüne benim de bir sorum geldi. Şurayı hemen yapacağım. Kumla kapatırım sonra. Sorun değil. Şimdi burada hangisinde bir dalga duvarı var? Ya kardeşim ya çana taktığınız filtrede, çandaki termik santrale taktığınız filtrede biri böyle sağlam gömdü. Çok sağlam indirdi hem de. Ya da burada taktığınız filtreler filtre değil. Lan böyle manyaklık olur mu? Bir tanesinin fiyatı filtre başına 10 milyon liraya geliyor. Bir tanesinde tanesi 145 milyon liraya geliyor. Nasıl oluyor bu? Ya sonuçta bizim için değişmeyen ne? Öpülen biziz. Öpülen biziz. Değişmeyecek. Ama çok doğru soru. Mahir Ünal'a sorun. Uzman çünkü. Düşünsenize filtre takılmamalıdan takılmalıya dönmesi 3,5 saniye sürdü. Demek ki uzmanlığı var adamın. Sorun bence ona. Paris'le gerilim, Libya atışması sürüyor. Türkiye gemiye taciz iddiasını yalanladı. Dün Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir iddia geldi. Sosyal medya üzerinde de canlı tutmaya çalıştılar. Dediler ki NATO gereği yürüten bir Fransız gemisini Türk savaş gemisi taciz etti. Dedi ki bizim Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bir dakika dedi biz taciz maciz etmedik. Adamlar sürükleniyordu. Tam tersine biz onları güvenli tarafa çektik. Bir de üstüne yakıt ikmali yaptık. Görüntüleri var. Ama belli ki bu gerilim devam edecek. Niye? Ya Libya'da para konuşuyor kardeşim, para. Libya deyince o yüzden aklınızdan çıkmaması gerekiyor. Neyi hatırlayacağız biz Libya deyince? Mesela hep beraber düşüneceğiz. Diyeceğiz ki, aa evet ya, Fransızlarla İngilizler orayı yerle yeksan etmek için yarışmışlardı o zaman. Hatırlıyor musunuz? Kim götürecek önce? Ve Muammer Kaddafi'yi parçalattılar halkını. Kaddafi bir diktatördü. Hadi canım. Harbi mi? Siz de o son 10 günde anladınız. Kim? Şahsım. O da operasyonun içindeydi. E ne yapacağız şimdi? Libya halkının bu geldiği durumdan kimler sorumlu? Efendim? Yani haberi okurken bir şekilde mutlaka birleştirmemiz lazım. Bugün İYİ Partili milletvekili Feridun Bahşi'nin bir iddiası var. Dün meclisten geldi bu iddia. Çok acayip bir iddia. Hani bizdeki ahbap çavuş ilişkisinin nereye geldiğini gösteriyor. Diyor ki Feridun Bahşi, hakim eşi Sabahat Bahşi'nin, kendi eşinden bahsediyor milletvekili, onun görev yerinin eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın taraf olduğu bir dava nedeniyle değiştirildiğini iddia etti. Dedi ki, önce reddi hakim talebinde bulunuldu. 3 gün sonra da HSK kararnamesiyle görev yeri değiştirildi eşinin. Niye? Çağatay Kılıç'ın davasına bakıyordu. Ve onun istemediği bir sonuç çıktı. Nasıl adalet? Şahane değil mi? Bence de. İşte bunu söylediğiniz zaman birileri çıkıp diyor ki sana, bu namussuzluktur, bu namussuzluk. Bundan sonra onunla birlikte olanların da tamamı da namussuzluktur. Nasıl bir şey bu ya? Bunun neresi namussuzluk? Namussuzluğu yanlış yerde arıyor olmayalım. Bence burada bir tuhaflık var. Çünkü şöyle acayip bir durum da var. Bugün pazarlananlar arasında böyle bir haber var mesela. Deniyor ki Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı. Başörtülü başsavcı mı? Evet. Çünkü daha önce zaten başörtülü bir savcımız vardı bizim. Kimdi? Nazilli savcısı Tuğba Ersöz. Konya Beyşehir Başsavcılığına getirilmiş. Kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu konudaki görüşümü daha önce de söylemiştim. Bakın yeri geldi, bir kez daha söyleyeyim. Hani işte başörtüsüne özgürlük bilmem ne. Bakın bu işte olmasının sakıncası burada ortaya çıkıyor işte. Bu görevi ifa eden insanların, savcıların, hakimlerin hiçbirinin herhangi bir kendi toplumsal yönünü, düşünce tarzını belirleyecek, hatta sempatisini gösterecek hiçbir şey kullanmasından yana değilim ben. Bu doğru değil bana kalırsa. Başörtüsü özgürlüğü, eyvallah, insanların ne giydiğine karışamazsınız zaten, böyle bir şeyin aksini savunamam ama bu değil. Hatta daha ileri gidelim. Mesela bir mahkemede hakim, savcı, ya ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kravatı takamaz kardeşim. Takamaz. Yakasında Galatasaray rozeti olamaz. Yapamaz. Çünkü o başka bir şey. Burada hepimizin adına. Ya verdiği karar son kertede yargıtaya gittiğinde nasıl çıkıyor karar? Türk halkı adına. E sen hepimizin adına karar veriyorsun. Ama burada ben güvenmek zorunda değilim. Değilim. Siz yapmıyor olabilirsiniz. Hayır, benim için başörtülüler işte toplumda bana yakın diye, ben de öyleyim diye yakın. Böyle bir şey yok. Ben buna inanmak zorunda değilim. Kusura bakmayın. Sizin siyasi simgeniz, bir siyasi simge olarak, bir düşünce olarak, sizin yakınlığınızı gösteren bir şey olarak yapamazsınız mı? Yapamazsınız. Doğrusu değil çünkü. Ya aynı şekilde mesela Che Guevara tişörtüyle yapamazsın kardeşim, olmaz. Senin durumun farklı. Bunun sağcısı solcusu yok. Başı açığı başı kapalısı yok. Bu başka. Hepimizin adına karar veriyor çünkü. O zaman olmaz. Yani sen evet, aynen öyle sevgili Erdoğan'ın söylediği gibi, Erdoğan güvenin. İhsası reydir. Yani oyunu önceden açıklamak durum. Ben güvenmek zorunda değilim. Siz dünyanın en iyi insanı olabilirsiniz. Dünyanın en adil insanı olabilirsiniz. Hakikaten. İnsanlar size baktığı zaman ya iyi ki böyle insanlar var diyor olabilir. Ben bunu demek zorunda değilim. Tekrar söylüyorum, yakasında Galatasaray rozetiyle de giremez hiçbir duruşmaya. Yapamazsınız bunu. Ve bu da aynı yerde. Şimdi buradan o yüzden ben kahramanlık hikayesi falan çıkartamayacağım, kusura bakmayın. Hiç öyle bir durum yok yani. Neyse, Türksel AKP'sel oldu. Yayın arasında bu Türksel'in %26.2'sinin hazine Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınması, ona ilişkin söylediklerimle alakalı çok mail gelmiş. Yani bazı yerleri eksik kaldı. Atatürk rozeti de aynı kapsamda. Çok katılıyorum Feyyaz Bey. İnanın katılıyorum buna da. Bazılarına tuhaf gelebilir. Hakimin, savcının öyle bir şey olamaz. Evet, cübbe o yüzden tektir. Önünde düğmesi yoktur. Hiç kimseyle alakası yok onun. Hatta geçmişte hani İngiliz mahkemelerinde takılan sarı peruk var ya. Peruk. Onun gerekçesinin de olduğu söylenir, biliyor musunuz? Herkes tek tip. Herkes. Bizi ayıran tek şey var. Kitap. Kara kaplı kitap. Kanun. Çünkü bu herkese eşit. Yapmak zorundasın. Yok, insanın tişörtlü de olmasın ya. Bunu yapamazsın. Hayır, ay yıldızlı rozet de olmamalı. Oktay Bey. Oktay Yücel ay yıldızlı rozet olabilir. Olamaz. Niye? O mahkemelerde yargılanan insanların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ki. Yanında almış mesela yeminin tercümanını, gelmiş bir şey anlatıyor. Hala yanında bir şey anlatıyor. E nasıl yapacaksınız siz? Ona haksızlık değil mi? Olmaz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. İşte o yüzden söylüyorum. Kaytandan hukukçu çıkmaz diye. Onun kafası o kadar çalışıyor. Hukukçu falan değil o. Birinci sınıfta, hukuk fakültesinin birinci sınıfında gördüğü Roma hukukunun başlangıcında aklında kalanları pazarlıyor. En fazla işte yeşil toplara pazarlar sınıfında. Kafası çalışan kimse inanmaz ki sana. Ama burada bunu yapamayız. Gerçekten yapamayız. O yüzden bence burada kahramanlık hikayesi falan yok. AKP hikayesi eksik kaldı demişler. Valla ben şuna katılmıyorum. Mesela şimdi deniyor ya, size anlattım. %26.2'lik hissenin içinde o %26'nın %15'i altın hisse denilen hisse. Yani siz yönetim kuruluna üye atıyorsunuz. Ben şunu sorayım size. Şu ana kadar atamıyor muydu? Türksel. Valla Türksel'in geçmişini şöyle bir sallasak. Bakın, cemaat zamanında cemaat operasyonları, yani o yargı sistemi neydi adı? Yaysat diyeceğim geliyor ya. Neydi yargı sistemi? UYAP. UYAP'ın işletmesiyle, oradan aldıkları verilerle Zekeriya Özler falan nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı o insanlar? Nereden aldılar haberleri? Davaların açıldığını nerede öğrendiler? Yapmayın Allah aşkına ya. Uzun süredir zaten iktidarın eli var. Uzun süredir eli var orada. Şimdi resmiyet kazandı. Ama daha önemlisi şu kardeşim. Biz kamu kaynağıyla böyle bir satın almaya şahit olduk. Sorum şu, niye ya? Niye? Benim adıma niye GSM şirketi alıyorsunuz? Batık bir şirketi niye alıyorsunuz? Sormayalım. Değil mi? Yok, biz soralım ya. Sormayacak arkadaşlar var. Siz onlarla takılın. Biz soralım. Kimden geldiğine bakmadan sormak gerekiyor çünkü. Devam edelim. Evet, Cumhuriyet Gazetesi böyle. Hemen sabaha bakalım. Sabah gazetesini görelim. CHP'nin kanalına paravan patron. Halk TV'yi bütün borçlarını üstlenerek çanta dolusu nakit parayla alan Cafer Mahiroğlu'nun adı satışla ilgili hiçbir resmi kayıtta geçmiyor. Allah Allah. Ya çanta, bir çanta paraya satın alınmış olamaz ya. Bir çanta para olmaz o. Hani nasıl olacak ki? Bir çanta. TL olsa zaten bizde en büyük deste ne kadar olur? 200'lükten yapsan 20 bin lira. Olmaz. Dolar olsa direkt patlarsın en büyük 100'lük banknotun. Euro 500 mü en büyük banknot euroda? 500. O zaman 50 bin euro, o da olmaz. Yok, bir çanta parayla alınamaz o ya. Ama buradaki hikayeyi ne bilmiyorum. Sabah CHP'nin kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını açıklıyor. İngiltere'de yaşayan iş adamı Mahiroğlu, Deniz Baykal'dan satın aldığı Halk TV'nin yönetim kuruluna akrabalarını yerleştirdi. Akrabalarını mı? Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Bakın, bir AKP'linin en çok rahatsız olduğu şey budur. Bir yere, ya şu nepotizm var ya, eş dost akraba kayırmacılığı, bir AKP'li en çok nepotizmden rahatsız olur. En çok. Çok huzursuz olur. Çok huzursuz olur. Ve der ki, yani olmaz kardeşim. Bizim için liyakat esastır. Bak, daha 3 gün önce Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçisi Hamza Yerlikaya'yı Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atadı. Niye? Çünkü Hamza Yerlikaya London School of Economics'in, aynı zamanda eş zamanlı olarak Harvard School of Business'in hepsinin bankacılık enstitülerini birincilikle bitirmiş bir insan. Dünyada bankacılık dediğin zaman, mesela bak, Celal mesela çok iyi tanır. İsviçre'de yaşar, İsviçre'de çalışır. İş adamı aynı zamanda kendisi. Sorun Celal'e. Mesela daha böyle hani İsviçre'de konuşulan diller arasında Fransızca, Almanca, hatta kendi aranda İngilizce konuşurken bank dediğin anda Hamza Yerlikaya der herkes. Düşün, İsviçreli iş dünyası insanları. Hamza Yerlikaya, ya böyle söyleme, Hamza Yerlikaya öyle diyorlar onlar ama öyle tanınır. Bir AKP'li için en önemlisi liyakattir. Her zaman böyle oldu. Hep de böyle olacak sanırım. Yönetim kurulu. Daha önce Özdemir olan soyadını vatansever kadrosundan yönetim kurulu. Doğru, sen de haklısın Tolga'cığım. Tolga da demiş ki vatansever kadrosundan yönetim kurulu diyor son bir kere. Doğru aslında. Yönetim kurulunda kavga mavga çıkarsa diye. Vallahi kalktı, oturduğu yerden kalkmadan ayırır kavgayı. Akıllı olun diyerek. Adamın bütün dünyaya yani kurt kapanı takmışlığı var, künde atmışlığı var ya. Oturduğu yerden, oturun akıllı olun dediği anda biter. Ses bile yükselmez içeriden. Onun için olabilir, doğru. Daha önce Özdemir olan soyadını Mahiroğlu olarak değiştiren Halk TV'nin paravan patronunun İngiltere'deki şirketleri ise batık durumda. Allah Allah. Mahiroğlu'nun İngiltere Ticaret Odası'na kayıtlı 3 şirketi var. Şirketlerin başta HSBC olmak üzere birçok bankaya borcu bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, Halk TV'yi 2 milyon dolar nakit parayla alan Mahiroğlu'nun finans kaynaklarını mercek altına aldı. Haberin kaynağı belli oldu. MASAK, Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesine gizlice destek verip vermediğini... Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. İlginç. Bence araştırsınlar, bulsunlar ya. Çok doğru. Haberi dikkat dinleyin. Belirsizlik sona erdi. Turkcell uçtu. Sebep? Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'de 15 yıllık belirsizliği bitirerek şirketin en büyük ortağı olması hisse senetlerinin ilk gün %10 yükseltti. Sorum şu. Bana ne lan Turkcell'in hisse senedinden? Makine takım yatırım, atıyorum makine takım. Sen onun hisse senediyle ilgileniyor musun? Bana ne Turkcell'in hisse senedinden? Bana ne? Benim adıma nasıl veriyorsun benim paramı? Verdin. Ve bunu marifet gibi burada anlatıyor adam ya. Marifet. Turkcell'i uçurduk. Sebep? Sebep bizim. Ya doğduğunuzda size böyle bir görev verdiler mi? Turkcell'i uçuracağız. Yaşın geldiğinde sana bir görev tevdi edeceğim ama o güne kadar aramızda kalacak. Artık büyüdün evlat. Bazı şeyleri konuşmanın zamanı geldi. Turkcell'i uçuracağız. Sen yapacaksın. Bunu sen yapacaksın. Sen olaylara karışmayacaksın. Sen okuyacaksın. Turkcell'i uçuracaksın sen. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? Bunu niye bana pazarlıyorsun? Ne güzel iş değil mi? Saçmala saçmala, ondan sonra çok güzel. Bir yandan Katar sermayesini delirt, öbür taraftan bilmem kimi tut. Hikayesiniz, yalansınız, yalancısınız. Sözcünün manşeti, faize karşıyız dediler, banka kredisine red verdiler. Yozgat Sorgun'un MHP'li başkanı Saygı Öztürk anlattı. Devlete ait İller Bankası belediyelere destek için düşük faizli kredi veriyor. Sorgun Belediyesi de 3 milyon almak istedi. Sonra bakın neler yaşandı. Belediye başkanı demiş ki konuyu belediye meclisine götürelim. Muhabbete bak, MHP'li bu adam ha. Oylama yapmışlar. AKP'li ve Büyük Birlik Partili 8 meclis üyesi biz faize karşıyız deyip red vermişler. Hocam eski ortakların yalnız. Ha evet, işte Alköz'ün evinin kadını çocuklarının anası olacaksın. Artık namuslu bir hayat yaşayacaksın. Onun gibi. Nasıl MHP'li başkan önerge getiriyor? AKP'lilerle BBP'liler reddediyor. Hocam diyorum ya, sizin mahalleye vallahi güven olmaz. Ciddi söylüyorum, olmaz. Yani yürürken tumanı sıyırırlar altından, ayağın dolanmaz yemin ediyorum. Ayağın birbirine geçmez, sıyırır alır. Adam diyorum ya, adam bak MHP'li başkan önerge getiriyor. Yani normalde şöyle düşün. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş değil, Evlerden Irak eski başkan var. Önerge getiriyor, içeride reddolunuyor. Gerekçe faize karşıyız. Allah aşkına. Ya gerçi başkan şeymiş ama MHP'liymiş. Normalde MHP'nin hesapları da faizde duruyordu. Ortağına karşısın o zaman sen. Yemin ediyorum sizde var ya, yani Allah bir deseniz güvenme. Sırf bunun için işte. Dönüş hızına ya, görmüyorsun, görmüyorsun kardeşim. Adam hadron çarpıştırıcısı yaptım. Yani madde benim için açığa çıktı diyor. Seninki hikaye be. Seninki hikaye. Çok hızlı hareket ediyormuş da maddenin temel tanrı parçacığı ortada. Lan geç, ne tanrı parçacığı mı kalmış? Adam 35 saniye içinde ortağını, Cumhur İttifakı'nı, MHP'yi alayını dolandırıyor. Tek parça. Ne oldu ya? Bir şey oldu. Biz borçlanıyorduk. Faize karşıyız hocam biz. Vallahi bak, yürürken tumanı çeker alır, ayağın dolanmaz birbirine. Nereden çıktığını anlamazsın, pantolonun altından çeker üstelik. Gider. Diyanet İslam iktisadına uydu. İslam iktisadı neydi hatırlayalım. Bu cümleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kuruyorum. Kendisi demişti ki, İslam iktisadı dünyanın ekonomik kurtuluşu için temel çare. Ben de ertesi sabah sormuştum, böyle bir şey yok. Yok öyle bir şey tabii. Hani faizsiz kazançtan bahsediyorsanız devletin yeniden organizasyonu gerek onun için. O olmaz. Deniyor ki haberde, İmamlar maaşını faizsiz bankadan çekecek. Şöyle yapalım mı? Tamam, faizsiz bankadan çeksinler. Sonuçta yönetsel bir karar. Bir şey diyemezsiniz ki, idari karar bu. Ekstra ödenek vermeyeceğimizi şimdiden duyuralım mı? Faizsiz kazanç, oradan çekeceksiniz. Paranız bittiğinde bitecek. Efendim, var mıyız? Vallahi bence olalım. Bunu söyleyelim. Diyelim ki tamam kardeşim. Tamam. İstediğin yerde değerlendir. Hakkın. Ama ödeneğin bittiği anda 5 kuruş yok. Kapik işlemez. Kapik işlemez. Var mısın? Bence oradan bakmak lazım ya. Gece yasak, gündüz ceza. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Dün LGS ve YKS sınavları için bu hafta sonu cumartesi günü, öbür hafta sonunda cumartesi pazar gününe gündüz sokağa çıkma yasağı kondu. Bu cumartesi ama saati de çok komik. 15'e kadar. Ya bu diyorum ya, vallahi virüsün bile hayırlısı. Bize en manyağı düştü. En manyağı düştü bize. Sabah kalkıyor, yola dökülüyor bizdeki virüs. Saat 3. Sanırsın Meksikalı kendisi. Siesta'ya geçiyor 3'ten itibaren. Sabahtan beri kaç kişiye bulaştık hocam. İşimiz olmaz bizim ya. Yatalım, dinlenelim. Yarın bakarız. Vallahi bak, böyle bizdeki virüs. Virüsün bile hayırlısı diye bunun için söylüyorum. Bize en manyağı denk geldi. Artistlik yapıyorlar sözüne 15 Temmuz gazilerinden tepki. Artistlik mi yapıyorlar? Bülent Turan demiş, parti önünde eylem yapan 15 Temmuz gazileri için artistlik yapıyorlar. Ben girmeyeyim aranıza ya. Dün Binali Yıldırım meclis başkanlığına aday olmadığını söyledi. Ne hissettiniz? Eğer şunu düşündüyseniz doğru düşündünüz. Binali Yıldırım'ın böyle bir karar verme şansı yok ki. Nasıl verecek ya? Binali Yıldırım, ben meclis başkanlığı istemiyorum diyecek, öyle mi? Ya güzel kardeşim, miting alanına çıkıp, bak miting alanına çıkıp kendisi, üstelik kendisi partisinin tanıtımını, promosyonunu yaparken miting alanına çıkıp ben sözü fazla uzatmak istemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakacağım demiş bir insandan bahsediyoruz. Kendi karar vermiş. Meclis başkanlığına aday olmayacakmış. Ne diyorsun? Çok ikna edici. Bence de. Bir günün manşeti problemin nedeni sistemin kendisi. Dindar nesil yaratacağız diyenler problem çözemeyen nesil yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı dergisinde yer alan araştırmaya katılan 5. sınıf öğrencileri basit problemleri dahi anlamakta güçlük çekerken öğrencilerin tamamına yakını problem çözümünde sorun yaşıyor. Niye? Problem çözümünün bir önemi yok ki. Bilimin bir önemi yok ki. Yok ki öyle bir şey. Benim istediğim yap yeter. Yeter. Bak bu arada bir gün de bu sabah açınca direkt dikkatimi çekti. Tekzip metni var. Düzeltme. Mahkemeden karar çıkmış. Varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu'na hedef alan gerçek dışı beyanlar. Ya siz bir tane gördünüz mü kardeşim? Akşamın, takvimin, hürriyetin bir tane tekzip yayınladığını gördünüz mü? Vallahi bilemem ben. Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten ben bunu anlamıyorum. Ya anlıyorum da. Anlıyorum da yani buna bir mana verilmesi gerektiğinden çok emin değilim. Çok saçma çünkü bu. Tesadüfen hatayı yapanlar hep onlar. Değil mi? Hep onlar. Vay arkadaş ya. Bu arada unutmadan bugün saat 5'te evden organik yayın tarifi vereceğim. Unutmadan. Zaten dışarıda yayınların ilk attıkları belli değil. Evimizden yapalım her şeyi. İşin tabii biraz geyiği bu ama Wise Talks içinde Lookwise'ın bir organizasyonu. Bugün sevgili Burcu Yalçınkaya ile saat 5'te 1 saatlik bir Zoom toplantımız olacak. Onun üzerinden de hakikaten yani bu evden yayını anlatacağım. Biraz işin teknik boyutunu anlatacağım. Nereden nereye geldik. Eğer isterseniz katılabilirsiniz. Ben de paylaşacağım zaten yayını. Ayrıca sosyal medya üzerinden de yaptığım paylaşımlardan da takip edebilirsiniz. Oradan da bağlantıyı görebilirsiniz. Unutmadan onu da söyleyeyim. Üstümde kalmasın. Unutuyorum çünkü. Bakalım buradan başka okuyacağımız var mı? İçişleri değil, hedef gösterme bakanı. Yok ya, yatmasa hayatta. Wushu'da aile saadeti. Bunu biliyor musunuz? Bir uzak doğu dövüş sporuymuş. Wushu. Vallahi nasıl yapılır derseniz bilmiyorum. Ama Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akgüz'ün kızı ASA'nın minikler kategorisinde şampiyon olduğu turnuvada hakem heyetinde de yer aldığı ortaya çıktı. Şimdi bilmediğim için yani şöyle bir şey mi olur acaba? Yani acaba burada söylenilen şey, anlatılan şey şu mu? Normalde zaten bu sporu yapanlar hakemlik de yapabilir mi? Ben bilmiyorum. Ama iş bununla kalmıyor. Heyette ayrıca ASA'nın ablası da bulunuyor. Normalde bu iş hamamda olsa hanım kocanı da getirseydin derler. Zaten gelmiş ama skandallar bununla da sınırlı değil. Federasyonun as başkanı Muhammed Çapoğlu'nun yeğeni Dursun Ali Çapoğlu da hakem heyetinde teyzesinin yer aldığı yarışmada şampiyon oldu. Ya babacığım evinizde yapsanız da siz bu sporu. Onu niye toplumun kalanını bulaştırıyorsunuz buna? Nasıl olsa sonuçta sizin aranızda geçen bir şey. Sıkılıyor musunuz? Dövüşecek rakip mi bulamıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Evinizde yapın, kimseyi huzursuz etmeyin. Git şurada bir kenarda yap Wushu'nu. Vay vay vay. Arkadaş çok acayip ya. Teyzesinin hakem olduğu yarışmada şampiyon olmuş. Lan olamasa mal derler zaten adama. Aileyi oturtmuşsun oraya. Bayağı hani okuldan sonra evlerine gidip yemek yiyecek kadro duruyor orada. Hakem. Evrensel'in manşeti çocukların sağlığıyla oynamayın. Oynadılar bile. Covid-19 vaka sayısında yaşanan artışa ve bütün itirazlara rağmen LGS ertelenmedi. Liselere, liseye geçiş sınavı. Öğrencilerin ve velilerin sınav kaygısına hastalık kapma riski de eklendi. Ama ne deniyor? Biz bütün tedbirleri aldık. Vallahi Milli Eğitim Bakanı öyle dedi. Biz bütün tedbirleri aldık. Wushu insanın akrabalarının yardımıyla birilerini dövmesi spor galiba. Benim anladığım bu. Hiç bilmiyorum. Yani spor nasıl bir spor dalı bir fikrim yok. Ama beni de çağrıştırdığı bu. Akrabalarını topluyorsun. Gözüne birini kestiriyorsun. Dövüp onu şampiyon oluyorsun. Dövemezsen velev ki işte akrabalar orada işe yarıyor. Onlar diyor ki dövdü dövdü değil mi? Dövdü. Bacanak nedir? Dövdü ya. Dövdü. Ayıp ediyorsun bacanak. Kanço sen ne diyorsun? Dövdü ya bizimki. Canavar gibi. Tamam o zaman şampiyon. Herhalde böyle bir spor. Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok. İnsanın akrabalarının yardımlarıyla birine dalması, onu döverek, dövemezse de masa başında yenerek şampiyon olması sporu. Galiba. Allah Allah. Evrensel'in bugünkü manşeti çok güzel. Gerçekten. Çocukların bu durumuyla ilgili kimse bir şey yazıp çizmiyor. Unuttu herkes ya. Tabii Milli Eğitim Bakanı öyle diyor. Nevin Hanım'ın söylediği gibi. Sınav zorunlu değil ki. Hadi ya. Ömrünün son 2 senesini verdi o çocuklar o sınava. Üniversite sınavına. Hayatını belirleyecek. Mecburi değil. Tamam o zaman şöyle yapalım. Vallahi yani bizim aileden var mı bizim aile? Lan bir vuşu yapmaya çalışsak yemin ediyorum mindere çıkartacak adam yok ya. Bizim aileden yok. Varsa yakınınızda Milli Eğitim Bakanı'ndan rica edelim. Sınav zorunlu olmasın. Mesela sen beni o yapsak ya ya. Bizim ortancayı sınava girmesin şimdi. Yani mecbur ile değilmiş. Şunu sen beni o yapalım, bunu Galatasaray'la yapalım. Olur mu? Ankara'da okuyacak. Tevfikret yapabiliriz onu. Elinizin artı. Atatürk Anadolu yapalım şunu da. Ya bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı söyledi bunu ya. Kafa yapar gibi. Zorunlu değil zaten dedi. Karşısında oturan kişi de gazeteci olmadığı için. Yaptı. Oluyor işte bizde böyle şeyler ya. Sık oluyor. Sıkıntı o. Az olsa yine bir şey. Ama hem yapıyorlar hem de sık yapıyorlar. Yeni Şafak. Barzani PKK ile anlaştı. Tanıdığınız vardır. Konuşursunuz siz. Boş ver. ABD ve Fransa arabuluculuk yaptı. Şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Vay arkadaş ya. 178 oy en güçlü cevap. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nun başkanlığına Volkan Bozkır seçildi. Kutluyorum. Volkan Bey de mesela çok sağlam Fenerbahçelidir ha. Yani gerçekten acayip Fenerbahçelidir. Hem bürokratlığından hem siyasi tarzından zamanından tanırım ben kendisini. Acayip bir oy almış. Gerçekten çok yüksek bu. Önemli. Çok önemli hem de. Yeni Şafak. Ha Yeni Şafak'ta bu arada sürmanşet ne biliyor musunuz? Türksel'in önü açıldı. Önü mü açıldı? İnşallah bize doğru yönlenmez. Önü açıldıysa. Yani korkuyor insan, tedirgin oluyor. Ne bileyim yani. Para pul da geldi. Önü de açılmış. İnşallah bize doğru. Hep beraber duvara mı yaslansak acaba? Önü açılmış Türksel'in. Bize doğru açmasın da. Devam edelim. Yeni Şafak'ı gördük. Akşamı görelim. Kaybetti, çıldırdı. Kim lan? Macron demisyon. O mu ya? Fransız firkateyni sivil Türk gemisini taciz etti. Türk firkateyni görünce kaçtı. Ya böyle önü açıldı, arkası açıldı deyince de Tansu Çiller'in meşhur gafları gelir aklıma hep böyle. Gülmekten az şey, yani genizime su kaçmışlığın, nefessiz kalmışlığın yoktur yani. Bu bacınızın. Tövbe tövbe. Neyse işte o konuştuğumuz gemi haberi bu. Devam edelim, devam edelim. Artık daha Türksel. Ne? Artık daha Türksel. O ne demek? Hani devlet ağırlıklı hisse sahibi ya. Evet. Daha çok Türk oldu. Ya sen iyi bir şey yapmaya çalışırken bile çok gereksiz işler yapıyorsun be birader. Türklük böyle mi oluyor? O zaman sana şunu sorayım. CNN Türk de dahil olmak üzere, Habertürk de dahil olmak üzere o Ü'yü neden kullanamıyorlar? O Türk yazamazsın ki onu, Türk diyemezsin. Nasıl olacak o? Ama senin için başka pazarlama şansı yok. Biliyoruz bunu. 7-7 daha kaç eder? Benim en güldüğümdür. Vallahi ben en güldüğümü düşündüğüm zaman hakikaten kahkaha atacağım diye zor sıkıyorum kendimi. O yüzden düşünmemeye çalışıyorum. Zaten Tansu Çiller deyince düşünmemek geliyor benim aklıma. Düşünsen de bir yere gitmemek geliyor. Takvim. Emekliye 276 lira zam, 1000 lira da ikramiye. Al git lan. Temmuz emekliler için kazanç ayı. Kazanç ayı mı? Hem maaşlar artacak hem ikramiye hesaba yatacak. Oh! Delir. Delir. Çıldır emekli. Çıldır. Yerim bu yer değildir. Delir. Vay arkadaş ya. Karneler e-okulda erişime açıldı. Bugün okullar kapanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ulan açıldı mı? Son 3 aydır yoktu ki zaten okul. Doğru. Ama resmi tatil sezonu başlıyor. Geçmiş olsun. Değerli kardeşlerimi. Ne yapalım, bu sene böyle oldu. Sıkmayın canınızı. Olur, düzelir. Düzeltiriz, yaparız. Doğru şık kahvaltı. Sınav günü için kısmi sokağa çıkma yasağı. LGS'de başarı için önce mutfak. Mutfak mı? Kahvaltı yapmadan çıkmayın. Ay, senin yapacağın haberin. Metropol. Metropol. Metropol değil. Metropol. İki o ile yazılıyor. İngilizce havuz. Altına da yazmış zaten. Yıldız havuz. CHP'li İBB bir yılda altyapıyı alt üst etti. Allah sizi kahretsin. Gerçekten bak, yürekten söylüyorum. Allah sizi davul etsin, tokmağını bana nasip etsin inşallah. Bir yılda diyor altyapıyı alt üst etti. Belediyenin ekibi var. Altyapı delik deşik etme ekibi. Valla çıkıyorlar onlar. İyi olan ne varsa bozuyorlar. Bak, buna inandırmaya çalışıyor insanları, görüyor musun? Ankara'da 25 senedir, bak 25 senedir Ankara'da aynı adam belediye başkanıydı. Utanmadan diyor ki Ankara'nın her yeri göl oldu. Göl oldu. İşte sen bıraktığın için. Sen bırakınca biz bir daha dikiş tutmadık ya. Başkan, valla. Sen bırakıp gittin. Ondan sonra bir daha olmadık biz ya. Valla. Ya yazmış adam işte. Dünkü yağış İstanbul'u göle çevirdi. Arabalar devrildi, sürücüler ölümle burun buruna geldi. Nerede? Geleceğe dönüş 6. Seyretmedin mi? O işte. Takdir sizin. Tak ayrı. Niye? Maske abiri. Maskeli artı mesafeli dönem başladı. Bir dileğim var. O da şöyle. Maskeli, mesafeli, hijyenik. Demet Akalın şarkısı bu. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı, ancak bazıları buna uymadı. Güvenlik birimleri de 3.150 lira cezayı yazdı. Sevgili Raşan demiş ki insanlar boğulmadı mı? Ben daha ağırını söyleyeyim, alt geçitlerde boğulmaktan. Bakın İstanbul'da yerin hatırlı Anadolu yakasında, nerede? Anadolu yakasında bir servis aracının içinde kapısı açılmadığı için yoğun yağıştan 8 fabrika çalışanı kadıncağız içeride öldü. Hatırlıyor musunuz? 8 kadın. Ama bunlarda utanma, arlanma, ahlak zerre kadar olmadığı için hiç umurlarında bile değil. Niye? Çünkü yeşil topa oynuyorlar bunlar. Yeşil topun kafası bu kadar çalışıyor işte. Sonra Bülent Turan geliyor, diyor ki lan bu sihirli olmaz, kapat bunu. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapatıyorlar sonra. 8 kadın ya. İstanbul'da bir tır otoparkında aracının içinde uyuyan bir tır şoförü boğularak öldü. Ya bunu söyleyen herif 1994'ten beri aynı insanların aynı belediyeleri yönettiğini, geçen sene 31 Mart'ta yedikleri tokada doymayıp bir de üzerine Haziran'da seçim tekrar ettirip 807 bin farklılık ikinci tokadı yediklerini de unutturmaya çalışıyorlar. Tam mağaralanma yok ki. Zerre kadar yok. Niye? Yeşil top oynuyor bu. Bunun derdi yeşil top. Onun kafası o kadar çalışıyor. Yeşil top bakıyor, sığır gibi seyrediyor bunu. Ne derse inanıyor. Adama mikrofon uzatıyorsun. Diyor ki, dünyanın en ucuz benzinini kullanıyoruz. Oğlum sen gerizekalı mısın diyorsun. Hayır diyor, yani öyle dediler. Dünyada en ucuz benzin bizde diyor. İki yayın arasında bir izleyici şey atmış, mail atmış. Klasik olarak yine adımı paylaşmazsanız sevinirim. Paylaşmayalım tabii ki. Neredeydi? Yani özellikle şunu anlatıyor. Diyor ki devletin vatandaşının doğrudan ekonomiye katılması için para verdiğini falan söyledin. Evet. Aynı zamanda diyor para basarak kendi ekonomilerini kurtaran devletler vardı. Bizim için çok mu geç? Bak güzel kardeşim. Geç. Doğru. Ama erken de olsa bizim bir farkımız var. Şimdi Amerikan Merkez Bankası para bastığı zaman ne basıyor? Dolar. Değil mi? Biz bastığımızda ne basıyoruz? Türk lirası. Yes. O dediğin Casa del Papel. O başka. Euro basıyor onlar. Biz TL basıyoruz. Sorunumuz şu. 1 TL maalesef 6.85 ABD doları etmiyor. Değiştiriyoruz. 1 ABD doları 6.85 Türk lirası ediyor. Yani sen bastığın parayla aslında kendi enflasyonunu da körüklemiş oluyorsun. Çünkü senin borcun neydi? Ne konuşmuştuk? Dolar. Yani sen 437 milyar dolar ödeyeceksin. Kabaca 170 milyar dolar 2020'nin sonuna kadar. Yani bastığın TL ile dolar satın almak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Mantık basit değil mi? Anlamayan var mı içinizde? İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani sen eğer TL basıp halkına dağıtacaksan, evet, bir yandan Türk lirasının ekonomiye girişiyle halkı canlandırman mümkün ama bunun borçlanma oranına yansıması olmaz o. Anlatabiliyor muyum? Eksik bir şey kalmasın da aklınıza gelmeyen bir şey var mı? Yani bu anlamadım ben bunu. Ne dediğini diyen var mı? Yok değil mi? Sıkıntımız bu. O oradan dolar basıyor, ekonomisini finanse ediyor. Sen TL basıyorsun. Aynı zamanda enflasyonu da körüklemiş oluyorsun. Niye? İthalatçı bir ülkesin sen. Yani saman alıyorsun, don lastiği alıyorsun, her boku alıyorsun. Onların fiyatları dolarız. Yeşil canlı işte. Olmuyor yani. Devam edelim. Bakalım. Ya arkadaşlar bugün sabahtan beri yayın arasında da çok mesaj gelmiş ama şu hani ismini burada anlayacağımız 6. sınıf gevşek var ya, onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ben ya. Kendiyle röportaj yapmış, izledin mi? Başkasıyla röportaj yaptığımı izlemiş miydim ki kendiyle yaptığını izleyeyim? Gereksiz. Başka ne var takvimde? Vay taksi. İşletmeci Ali Sayar Bodrum'a uçak bileti bulamadı. Paraya kıydı, Nişantaşı'ndan taksiye atlayıp Ege'ye ulaştı. Vay hocam, helal olsun be. Çek. Nereye? Bodrum.
Bodrum mu?
He. Şimdi çıksak 6-6,5 saat sonra oradayız. Net dostluk. Turkuaz Medya Grubu ve China Today dergisi Çin-Türkiye ilişkilerini internet forumunda masaya yatırdı. Ortak geleceğe konuşmak temalı buluşmada dostluğa vurgu yapıldı. Allah'ım, dostluğu bozacak bir tip arıyorum. Yok, katılmamış. Tamam rahat. Almamışlardır ki onu zaten toplantıya. Bu gelmesin abi, abuk sabuk konuşuyor saçma sapan. Ot diyor, bok diyor, derin devlet diyor, derin Amerika diyor, İngiltere diyor. Rothschild diyor, bilmem ne, saçma sapan. Kaç kişi gitti ya? Kaçtı insanlar. Ya gönülün insanın içini ısıtan haberiyle bitirelim. Yozgat'ta bir sokak köpeğine araba çarpıyor. Gördünüz mü görüntüsünü onun? Araba çarpıyor. Hayvan bir kenarda kıvranıyor. Yağmur yağıyor bir yandan da. Bir trafik polisi, Burak Okusal adı. Gencecik böyle zıpkın gibi polis. Çıkartıyor üstünden montu, hayvanın üstünü örtüyor. En azından yağmurdan etkilenmesin diye. En azından bu kadarını kurtaralım diye. Ya dünya dönüyorsa güzel insanların yüz suyu hürmetine dönüyor. Hala bitmediler ilki. Hala var. Hala kendini başkasından üstün görmeyen, beraber yaşayacağız, bu dünyayı paylaşıyoruz diyen insanlar var hala. Hep olacak. Biz de birbirimizden korkmadığımız müddetçe olacak. Gelelim şu klasikler mevzuna bir kez daha ama konuşacağız zaten bunu. Eğer bir aksilik olmazsa benim kafamdaki tarih Temmuz'un başı. Klasiklerden her hafta bir kitap tanıtacağım size. Ama gerçekten klasik olmuş kitaplar. Hem dünya edebiyatından hem Türkiye'de bizim edebiyatımızdan. Çok önemli eserleri. Burada her hafta bir kitap tanıtacağım. Çoğunu okudum ben o kitapların. İçinizde okuyanlar da vardır. Ama özelliği şu. Şunun için yapıyorum bunu. Klasik okumak hayatımıza ne katar? Bir, bunu tartışacağız. İki, bunlar gerçekten yaşantımızı zenginleştirecek bir edebiyat altyapısı oluşturacağız hepimizde. Üç, bunları hatırlayarak edebiyatın nereden nereye bir yolculuk yaptığını, dünya üzerinde de Türkiye örneğinde de sosyolojik olaylarla aynı zamanda tartışmış olacağız. Arada bir mesaj gelmişti, onu da okuyayım, çok doğru. İzleyicimle gurur duyuyorum diyorum ya, vallahi sadece bunun için, helal olsun. Diyor ki Tayfur Bey, işte klasik edebiyat eserlerine değineceğinizi belirttiniz. Çok güzel bir sabah haberi oldu bu. Sağ olun. Ama şunu eklemek isterim ki dünya klasiklerine değinirken mutlaka çevirmenler üzerine de konuşmalıyız. Zira örnek vermek gerekirse Talat Halman'la Can Yücel çevirileri arasında dil evren farkı vardır. Doğru. Defalarca burada konuştum. Anlattım ya. O yüzden mesela Can Yücel çevirilerinde Türkçe söyleyen yazar, Türkçe çeviren değil. Rahmetli Talat Halman muhteşem bir çevirmendi o da. O mesela çevirilerinde daha edebiyat üzerinden gider ama Can Yücel'in çevirilerinde öyle söyletebilirsin ya. Başka türlü Shakespeare'e o cümleyi nasıl kurdurursun ya? Hani seni bırakıp seni yalnız koyup gitmek var. O koyuyor adama dedirtemezsin ki başka türlü. Onun için ayrın söylemesi lazım. Bunu konuşalım diyor. Bir de İyi çeviri, kötü çeviri meselesi üzerine de konuşmamız lazım. Üçüncü aşamada her eserin çevirisi olur mu sorusunun yanıtını arayalım. Benim kafamdaki sorulardan bir tanesiydi bu. Aynı örnek Ulysses üzerinden. Çevrilebilir mi mesela? Ben daha ötesini sorayım. Çevrilmeli mi? Gerçekten çevrilmeli miydi? İşte olmuyor yani. Bunları konuşalım. Hepsini konuşabiliriz. Önümüzde böyle bir dönem olacak. Bir de bazı eserlerin çevirileri kendilerinden iyidir saptaması yapmış. Katılmamak mümkün değil. Örnek olarak Orhan Bambığı vermiş. Ben katılıyorum bu konuda. Biliyorsunuz tavrımı, tarzımı da. Neyse. Onları da yeri geldiğinde konuşuruz. Önümüzdeki hafta, pardon, iki hafta içinde başlayacağız. Arkada Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı var. İlk yayında konuştum. Bir haftadır burada duruyor. Gökçe Erverdi'nin çizimleriyle. Çizimi değerlendirmek benim işim değil. Onu çok daha yetkin insanlar, mesela sevgili Yılmaz Ötüs abi, o değerlendirebilir. Ama özet açısından çok başarılı buldum ben. Çünkü üzerinde çok konuşulan ama aynı oranda okunmamış bir kitap olduğunu iddia ediyorum ben. Satın alınmıştır. O yüzden özellikle bunu koydum ki çizgi olanını, bakın böyle çizimler var içinde. Ama özet çok iyi. Sabahattin Ali üzerine düşünmek için iyi bir kitap. Neden? Diyorum ya, insanlar bunun üzerinden çok konuşuyorlar ama okudukları konusunda ben çok emin değilim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bu Everest yayınlarından çıkan örnek bu arada. Unutmadan onu da söyleyeyim de. Değil mi, Everest'ti bu ya? Evet, Everest'ti, hatırlıyorum. Doğru. Yani yayın evini de söyleyelim de haksızlık etmeyelim. Adamlar uğraşıyorlar, yapıyorlar çünkü. Sabahattin Ali'nin nasıl bir hayat yaşadığı, Almanya ile bağı, bu öykünün içinde, yani Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder karakterinin neden Almanya'da olduğu, olayların bir bölümünün, önemli bölümünün neden Almanya'da geçtiği, biraz onun üzerine düşünmeye de fırsat veriyor. Çünkü dedik yani genç cumhuriyet, bugün bok atmaya çok meraklı insanlar. Arkadan işte cumhuriyetin baskıcı yönü falan filan diye anlatıyor. Evet, 1907'de doğmuş bir şair, yazar Sabahattin Ali. Onu 21 yaşındayken öğretmen okulunu bitirdikten sonra Almanya'ya yollamış. 1928 ya. Bak 1928. Daha cumhuriyeti ilan edildi. 5 yıl olmuş. 5. Projenin büyüklüğüne bakar mısın? İnsanlar öğrenmeli. Almanca öğren. Öğren gel. Öğretmenlik okumuşsun zaten. Almanca öğretmenliği yapıyor sonra. Yıllarca Sabahattin Ali. Görüyor musun? Kafayı, zihni bunları da düşünmek için önemli. Ha, aynı devlet. Sonuçta çünkü baktığın zaman devlet aynı devlet. 1948 yılında daha 41 yaşındayken tutukluyor. 3 ay boyunca. 3 ay sonra salınıyor ve diyor ki beni bunlar takibi bırakmayacaklar. Yurt dışına kaçmak üzere biriyle anlaşıyor ve devlet eliyle öldürülüyor. Sabahattin Ali. 41 yıllık bir ömür. Arkasında bıraktığı 9-10 tane kitap. Bence en iyisi, tekrar söylüyorum, Kürk Mantolu Madonna falan değildir. Yani Kaan'ı, ben Kaan'ı çok beğenirim. Kuyucaklı Yusuf aynı şekilde. Yani çok şey, şairlik gönlü çok güçlüdür mesela. Bütün bunlar tartışılabilir. Neyse, klasikleri konuşurken bunları da konuşacağız. Ona da başlayacağız 2 hafta sonra en geç. Tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bakmayacağız. Çünkü eğer öyle olursa ülke çok sıkıcı bir yer olur ya. Bizim aynı güzel ülke için, kendi vatanımız için çok güzel, çok güzel hayallerimiz var. Hepsi farklı. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Bu yayında bunun için sürsün, benim de katkım olsun, ama nasıl olsun? Bakın, şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun. Ya korkmayın, korkmayın. Para pul istenmeyecek. Sadece bir tek mail adresi. O kadar. Onunla şunu söylemiş olacaksınız abone olarak. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim. Mecbur da değilim. Ben tercih ediyorum, ben izliyorum. Bunun için çeviriyorum. Bir de yanında zil var. O da bas bas bağıracak demek değil. Sadece yayınlar başlamadan önce size haber verecek. Eğer tıklarsanız. Bu yayınlar ilk gününden itibaren parasızdı ve her zaman parasız olacak. O zaman bu katıl düğmesine. Katıl düğmesi şu. YouTube, eğer isterseniz, siz ister ve tercih ederseniz aylık küçük miktarlarla yayıncıları desteklemeniz için açtı o düğmeyi. Tıklarsanız aylık 5 liradan aylık 60 liraya kadar bir çerçeve içinde isterseniz kendi desteğinizi iletebilirsiniz. Ama dediğim gibi şart değil, çünkü bu yayınlar hep parasız oldu, hep de parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Eğer siz de burada olmak isterseniz gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.